Ayrım 5, sayfa 65. İlk seansta kendinle ilgili çok ilginç bir şey söylemiştin. Nasıldı? Çığırından çıkmış harfler. Bunu hatırladın mı Debra? Terapinin en kötü tarafı buydu. Önce insanı hiç sakınmadan bol bol gevezelik etmeye teşvik ediyorlar, sonra da insanın her söylediğini not edip ileride yargılamak için kullanıyorlardı. Geçen gün Helen Lehman'la öğle yemeği yedim. Northampton yerel gazetesini çıkaran yakın bir arkadaşım. Okur mektuplarına cevap veren kadın aniden işten ayrıldığı için perişan olduğunu anlattı bana. Acilen onun yerine koyacak birine ihtiyacı varmış. Onu dinlerken aklıma geçen gün senin söylediklerin geldi. Çığırından çıkmış harfler. Toplum önünde konuşma zorluğu çeken insanların yazı yazma yetenekleri hayli gelişmiş olabilir. Bunu biliyor muydun? Senin bana son 5 seans için borcun var. Benim Helen'e eskiden kalma bir iyilik borcum var. Helen'in bize hiç borcu yok. Vaziyet bu. Gidip onu bir gör. Bak bakalım nasıl bir işmiş. Bu kulağına nasıl geldi Debra? Zarbantit derin bir nefes aldı. Neredeyse içini çeker gibi. Aslında seninle bugün görüşebilirmiş. Öğleden sonra yapacak önemli bir işin var mı? Hayır. Öğleden sonra yapacak önemli bir işi yoktu. Ertesi gün öğleden sonra da. Ama cevabı zaten bildikleri halde bu soruyu sormaya neden zahmet ediyorlardı daima? Çığırından çıkmış harfler. Öğleden sonra Zarbantit aylak aylak Northampton'da dolaştı. Uzun uzun sokak pantomimi seyredenleri seyretti. Bir muz yedi ama içindeki harfe bakmadı. Haymarket'te ailelerle çiftleri izleyerek kakao içti. Ava O'Connell'ın hayatına ne getirdiği üzerine düşündü, pek bir cevap bulamadı ve bir muz daha yedi. Yerel bir gazetenin spor sayfasında 1947-48 yılında Sacred Heart, Our Lady of the Rosary ve St. Jerome okulları spor müsabakaları için birleştiğinde ilk Amigo kızlar olan Holyoke Katolik Kilisesi kızları ile ilgili haberi okudu. Pompon kız öncülerinin bir fotoğrafı da vardı. 11 kız, 6'sı ayakta, 5'i çömelmiş. Fotoğrafın altına kızların isimleri yazılmıştı. Ayaktakiler, çömelenler, soldan sağa. Bu listenin sonunda Zarbantit'in ilgisini ziyadesiyle çeken bir cümle yer alıyordu. Gertrude Kate resimde bulunmamaktadır. Zarbantit resimdeki eksik kızı gözünde canlandırmaya çalıştı. Diğerlerinden farklı mıydı acaba? Neden resimde yoktu? Resminin çekilmesini istememiş miydi, yoksa istediği halde başka bir şey mi engel olmuştu ona? Ama belki de hayatın doğası böyleydi. Hep de böyle olmuştu. Yokluklar kanunu her bütünde bir oyuk, bir kayıp, bir gedik olmasını gerektiriyordu. Derin derin düşünürken iki muz daha yiyip bir kakao daha içti. O kadar oyalanmasına rağmen kendisine verilen adrese gene de zamanında gitti. İçeride zevksiz bir büro, dünyadan bezmiş çalışanlar ve Helen Lehman'ı buldu. Her şey tam beklediği gibiydi. Tek mesele Helen Lehman'ın onu bekliyora benzememesiydi. ''Tabii seni bekliyordum'' dedi kadın nihayet Ava O'Connell ile aralarında geçen konuşmayı hatırlayarak. Tıpkı Ava gibi kemikli, kısa boyluydu ama onun aksine sertti çehresi. Bakışları deliciydi. Sesi ise tersine alabildiğine yumuşak. ''İsmini yanlış anladım herhalde, kusura bakma şeker. Çarşambaları iki ayağımız bir papuca girer. Her çarşamba kim olduğumu unuturum.'' Ama kocamın kim olduğunu asla unutmam. Zarbantit kendisinden beklendiğini hissettiği kahkahayı koyverdi. Dürüst olmam gerekirse, üst dudağının sol tarafında kahverengimsi bir kakao izi olan bu siyah saçlı tombul kıza şüpheyle baktı Helen. Gertrude dedi Zarbantit sesi biraz titreyerek. Dürüst olmam gerekirse Gertrude, bu işi öyle kapıdan giren birine asla vermezdim. Hele o kaltağın bana yaptıklarından sonra. Bir sabah geldim ki, Elena'nın nerede olduğunu kimseler bilmiyor. Uçmuş düşünebiliyor musun? Fazlaca şişirilmiş bir iç geçişi genzinden bırakarak bu durumu ne kadar kınadığını ayan etti. Ama Ava iyi arkadaşımdır, bunu denemenizi istiyor. Hem bana söz verdi. Bak canım, biz New York Times değiliz belki ama senelerdir bize sırlarını açan okurlarımız var. Bize sırlarını açan, sen, ah ama sen çok gençsin. Buraya kadar diye düşündü Zarbantit. Şimdi kibarca kapıyı göstereceklerdi. Ama Helen Lehman'ın gösterdiği tarafta bir oda ve onu bekleyen mütevazı bir mektup yığını vardı. Dergilerdeki bütün o okur mektuplarını editörlerin yazdığından şüphe ettiği için gerçek adları olan gerçek insanlardan gelen mektupları görmek onu şaşırtmıştı. Kaltaktı maltaktı ama zekiydi şu Elena. Dehşet. Yani kişiliği 5 para etmezdi ama işini iyi yapardı. Onun yerini doldurabilecek misin bilmem. Zarbantit kendini aşağılanmış hissetmeye çalıştıysa da editörünün cin gibi bakışı, şakrak gülüşü buna mani oldu. Üstüne alınma dedi. Helen ondaki tereddütü fark ederek. İyisi mi bir deneyelim. Ama okurlarımızın burada olan biteni bilmesine gerek yok. Okurlar kendilerine muhafazakar muamelesi yapılmasını istemeyen muhafazakar insanlardır. Yazıştıkları kişinin değişmesinden hoşlanmazlar. Elena 6 küsur yıldır mektuplarını cevaplıyordu. İnsanların emin ol fazlasıyla ciddiye aldıkları yüzlerce cevap mektubu vardı. Bu konumdaki birinin ideal insan olması lazım, benzersiz. Şimdi çıkıp da onun aslında götün teki olduğunu söyleyemeyiz millete. Orospu 2 aylık avans alıp o sütü bozuk erkek arkadaşıyla ortadan kayboldu. Hayır şeker, Okurlarımızı böyle tatsız ayrıntılara boğmak olmaz. İlena'nın ismini muhafaza etmeliyiz. Bilmem anlatabildim mi? Daha anlamamıştı ama hoşlanmaya başladığı kesindi. İnsanlardan her ay başka birine mektup yazmalarını beklersek bize sırlarını açmazlar. Kusura bakmayın millet, burada ortalık karıştı, ağzımıza sıçıldı demek olur bu. Bize nasıl güvensinler? Bir hafta sevgili İlena, sonraki hafta sevgili Zarbantit yardımına koştu. Gertrude. Evet Gertrude. Okurlarımıza şimdiye değin yazıştıkları kişi, editörün parasını alıp kaçtığı için şimdi hayatta hiç tecrübesi olmayan genç bir kızla yazışacaklarını bildirmek zorunda değiliz. İlena hala buradaymış gibi yapacağız ama artık yalnız olmayacak, bir yardımcısı olacak. Gertrude, anladın mı? Anlamıştı, neredeyse. Tabii önce birkaç düzenleme yapmamız gerekebilir. Mesela siz ikiniz aynı mektuplara iyimser kötümser karşıtlığı gibi iki farklı bakış açısından cevap verebilirsiniz. İlena orospunun teki olduğundan hayatın karanlık tarafına yansıtsın. Gertrude da aydınlık yanı adına konuşsun. İnsanın koruyucu meleğinin şeytanla tartıştığını duymak gibi. Bırakırız okurlar karar versin. Ay bu fikre bayılacaklar. Konuştukça kendi fikrinden coşkuya kapılıp yüzünde güller açmaya başladı. İnan bana şeker, ben okurumu avcumun içi gibi bilirim. Kadınları tanırım. İhtiyaçlarını da o terapistler güruhundan daha iyi anlarım. Sevgili Ava da bunlara dahil ama sakın sana söylediklerimi ona yetiştirmeye kalkacak kadar densiz çıkma. Zarbantit alabildiğini hayat ve belli ki kasıtlı çarpıtma stratejisi uyarınca yapı bozumuna uğratılmamış küfür dolu bu sıska, ufak tefek kadına iştenlikle gülümsedi. Birdenbire böylesine alakasız tipler oldukları halde dost olacaklarını sezmişti. Gertrude, şeker, neden şuraya oturup da çalışmaya başlamıyorsun? Mesela şunun üzerinde. Yığının içinden bir okur mektubu seçti. Zarbantit'in omzunu sıvazladı, ardından bir fincan kahve getirip onu loş odada tek başına bıraktı. Sevgili İlena, 3 hafta önce bir adamla tanıştım. Hayatımı değiştirdi. İlk bakışta aşık olduk. Geçen hafta evine taşındım. Nefes kesici, istediğim her şey onda var, küçük bir sorun dışında. Evde 3. birisi daha kalıyor, iguanası. Bu iğrenç, çirkin, yeşil mahluk sandalyelerle halıların üzerinde evin sahibiymiş gibi geziyor. Ne zaman görsem kusacak gibi oluyorum. Üstüne üzdük Stephen, parantez içinde erkek arkadaşım, Edgar Allan Poe'nun, parantez içinde iguana, yemeğe bizimle oturmasını istiyor. Kendi tabağı var, bizimle marul yiyor. Sinirimi kaldırıyor ama hiçbir şey söyleyemiyorum. Ne yapmalıyım? Kendi evime geri mi dönsem? Ama birlikte harikayız. Burada kalıp Edgar Allan Poe'yu sevmeye mi çalışsam? Annelerimizin bizi inandırmaya çalıştığı gibi sevgi zamanla öğrenilir mi? Anne Lee. Zarbantit 1 dakika kadar ifadesiz bir yüzle baka kaldı mektuba. Ama sonra neden bu başka gezegenden gelen Anne Lee ile iletişime geçmeyeyim diye düşündü. Daha iyi konsantre olmak için etrafa ışıklar saçan bir gülen güneş resmi çizdi sayfaya. Mount Holyoke'deki kızların kapılarına bantladıkları aforizmaları hatırlamaya çalıştı ve başladı yazmaya. Sevgili Annie, hakiki sevgi Tanrı'nın kullarına bahşettiği eşsiz bir hediyedir. Bu hediyenin sana verildiğine inandığında hem ona hem de kendine karşı tümüyle dürüst olmalısın. Stephen gerçekten dediğin kadar harikaysa hislerini anlamaya çalışmalı. Onunla konuş. Onu ne kadar sevdiğini, onunla birlikte yaşamayı ne kadar sevdiğini söyle ama Edgar Allan Poe ile yaşamanın senin için zor olduğunu da söyle ve ondan bir çözüm yolu göstermesini iste. Açık ol, sevginin perdelere ihtiyacı yoktur. Sakın unutma, sen ona daima içten davranırsan o da sana daima içten davranacaktır. Eminim ikiniz birlikte en iyi çözümü bulacaksınız. Sağlıcakla kal, Gertrude. Bunu bitirdikten sonra bir sonraki aşamaya odaklanmasına yardım etsin diye karanlık bir ay çizdi Zarbantit. Ve burada olsa İlena'nın ne yazacağını tahmin etmeye çalıştı. Düşüncelere daldıkça İlena'nın yüzü kafasında tanıdık kadın yüzleriyle karıştı. Bir tutam Profesör Harley, bir tutam Miriam, bir tutam annesi ve kaşık kaşık Debra Ellen Thompson. Annie tatlım, son zamanlarda siz genç Amerikalı kadınları anlamakta cidden zorluk çekiyorum. Sadece 3 haftadır tanıdığın bir adamın evine nasıl taşınırsın? Neyse madem olan olmuş, şimdi neler yapılabileceğine bakalım. Elbette göz önünde bulundurman gereken seçeneklerden biri Stephen'la konuşmak. Ama sana baştan söyleyeyim işe yaramaz. Alınacaktır. Belli etmemeye de çalışsa ruhunun derinliklerinde daima bir kırgınlık alacaktır. O kötü tohum tatlım orada büyüdükçe büyür, sonra günün birinde bakarsın tümüyle alakasız bir şeyi tartışırken aslında çoktan unutulduğunu düşündüğün iguana vakası yüzünden kavga ediyorsunuz. Benim tavsiyem şu, bu sırrı sakla ve iguana ile yaşamak senin için sorun değilmiş gibi davran. Yalnız abartmamaya çalış. Stephen yakınlardayken hayvana öpücükler falan vereyim deme, onu kandırmaya çalışma. Sadece serin kanlı ol ve umurunda değilmiş gibi davran. Biraz zaman geçsin, sabırlı ol. Şartlar olgunlaşıp günü geldiğinde önünde 2 seçenek var. A. Kapıyı açık bırak. Edgar Allan Poe kaçıp gitsin. Stephen üzülüp seni dikkatsizlikle suçlasa da işe yarayabilir. B. Edgar Allan Poe'nun yemeğine uyku hapı, barbiturat filan at. Bu hareketlerini yavaşlatır. Yeterince sersemlediğinde yaratığı Stefan'ın oturacağı bir minderin altına koy ve kendi iguanasını kendi elleriyle imha etmesini sağla. Bütün suç onun üzerine kalır. Senin rolün de teselli edip rahatlatmak olur. Ona başka bir iguana alacağına söz ver. Muhtemelen sana aynı şey olmayacağını, bu onun çok özel olduğunu, telafi edilebilir bir meta olmadığını söyleyecektir, daha iyi. Ama yine de işi burada bırakmamanı tavsiye ederim. İyi geçinebileceğin bir hayvan al, mesela kedi. Evde yine 3 kişi olursunuz ama bu sefer üçüncüyü sen belirlemiş olursun. Koca kızsın, aklını kullan. Bol şans, Elena. Hamiş, iguanaya muhterem Edgar Allan Poe'nun adını vermek de neyin nesi? Sen bu adamın doğru adam olduğundan emin misin? Sonraki günler, haftalar ve aylarda feminist saksağan Zarbantit, şovenist domuz Zarbantit, saf masa örtüsü Zarbantit, terapiye giden Debra, atik tetik mektupçu Gertrude ve kamuflaj altındaki diğer bir sürü alakasız ismi sürekli çarpışan düşman benliklerinin hepsi düşe kalka, hayret verici bir biçimde mucize eseri kendilerine sıcak ve güvenli bir yuva buldular. Birer isimden başka bir şey olmayan insanların özel mektuplarına cevap veren bir isimden ibaret olan bu yardımcı kadın rolünde. Böyle kaçak güreşmek ona çok iyi gelecekti. Gerçekle hayalin, sükunetle birbirine karışmasını seyretmenin verdiği rahatlık, sürekli değişen isimlerle çevrili olmanın verdiği rahatlık, daima birbirleriyle zıtlaşan iki farklı sesle aynı anda konuşmanın verdiği rahatlık, ismini kırık bir oyuncak gibi atmanın, daima endişeli ellerde eskiden olduğun şey olmamanın verdiği rahatlık. Dolambaçlı kaygı dünyasıyla başa çıkmasına yardımcı olan işte bu kargaşaydı. İki kutup arasında serbestçe salınma fırsatını ele geçirmek çift kutuplu sarkacını durultmuştu. Ne de olsa bazen tedavi özde hastalıkla aynı olabilir. Tıpkı panzehirin, zehirin ruh kardeşi olması gibi. İkinci dönemin sonlarına doğru aşağı göl, yakınlarında tek başına bir bankta oturmuş, bir aralar buz tutmuş olan suların akışını seyrederken, dünyaya çifti hayali, hayal çifti Elena ve Gertrude, Gertrude ve Elena'nın gözüyle bakarken, elinin altındaki harfleri cennet kasesine boca etti ve harfler yeniden çığırından çıkana kadar çorbayı karıştırdı. Metaforik zeval kaşığı daireler çizerken bundan böyle giysisinin bir yerine belki de dalgalı saçlarına gerçek bir kaşık iliştirme fikri geçti aklından. O kaşık ona kendisine yamanan her ismin silinebileceğini, yerine başka bir ismin harflerinin konabileceğini hatırlatacaktı daima. Düşüncelerinin girdabı nihayet durulduğunda kendisine ne getirdiğini görmek için kaşığı dışarı çıkardı. Üzerinde yeni bir harf birleşimi vardı. Gale. Kulağına hoş geldi ve bunu yeni adı olarak muhafaza etmeye karar verdi. Ömer Özsipahioğlu 7 yıl sonra işte bu adla evlenecekti. Leylek. Yeni kıtada yeni olmak. Ömer Özsipahioğlu Amerika'ya ilk olarak 2002 Haziran'ın ortasında ayak bastı. Kendisinden önce yeni kıtaya ayak basmış sayısız yeni gelen gibi hem yabancı bir ülkede yabancı olduğunu hem de aslında geldiği yerin o kadar da yabancı olmadığını hissetti. Amerika, geleneksel yabancı ile yabancı memleket ilişkisini ters yüz ediyordu belki de. Dünyanın başka yerlerinde yeni olmak, insanın neyinin nasılını bilmediği yeni bir yere gelmiş olması demektir. Ama zaman içinde bilinmeyenlerin hepsini olmasa da çoğunu öğrenme umudu vardır. Halbuki Amerika'ya ilk gelindiğinde insan o kadar da yeni olmayan bir yere geldiği duygusunu korur. Çünkü bu ülkeye dair her şeyi olmasa da çoğu şeyi bildiğini hisseder ve zaman içinde ilk başta bildiklerini unutmaya çalışırken bulur kendini. Muhtemelen Ömer Özsipahioğlu da burada yaşamaya başlamadan önce ülkenin bir vesikalığını ve vakainamesini bu minval üzere pırıl pırıl zihnine oturtmuştu. Tek eksiği boşlukları doldurmak, karanlık noktaları aydınlatmak, ayrıntıları yakalamaktı. İkinci ay bitmeden geriye sadece o boşluklar, karanlıklar ve ayrıntılar kaldı. Metnin geneli bir ara bir yerlerde uçup gitmişti. Önceleri Amerika'yı genişliğine ve çeşitliliğine rağmen özünde basit bir ülke olarak düşünürdü. Türlü türlü şişelerde olsa da her birinde az çok aynı temel madde bulunan sulandırılmış bir çözelti gibi. İçinde yaşamaya başladıktan sonra ise Amerika basitliğine rağmen engin çeşitlilikte bir ülkeye dönüşmüştü. Nasıl sulandırdığına bağlı olarak binlerce içki elde edebileceğin yoğun bir toz gibi. Ardından bunu üçüncü bir aşama takip edecekti. İlk günlerin acemiliği ve merakı akıp gidecek, yerine çözülmeyi talep etmeyen bir yabancılık bilmecesi alacaktı. Bu safhayla beraber nihayet uyum sağlamış olacaktı ama olaylara ve ayrıntılara karşı eskisi kadar dikkatli kalamadan. Kültürel intibaka, kendi kişisel intibakının izlediği seyir böyleydi. Çeşitli etkenler bu süreci kolaylaştırmış olmalıydı. Özellikle S etkenleri. Ne de olsa ateşli bir Seinfeld tutkunu, sadık bir Sandman okuru, The Simpsons ve aynı madde olmasa da Saturday Night Live müptelasıydı. Sundance Film Festivali'nin öneminin gayet iyi farkında, South Park'a meraklı, ayrıca punk kraliçesi Patti Smith'in sadık bir hayranıydı. Art Spiegelman Mouse'una, Tupac Shakur efsanesine, Steppenwolf'un Born to Wild'ına hürmeti sonsuz, özellikle de Easy Rider'ın ilk sahnesindeki Sean Penn'e ve Stanley Kubrick'in yaptığı her şeye hayrandı. Gerçi seçkin yönetmenin Spartaküs'ü neden pek sahiplenmediğini de anlardı. S'ye rağmen. Ama oradan doğan S kaybını daima Susan Sarandon'a olan düşkünlüğüyle telafi edebilirdi. Amansız kahve kolikliği sayesinde Starbucks'ın müdavimi olmaya adaydı. Mesafeyi korumakla birlikte Steven Spielberg ve Stephen King'i gözden kaçırmamış, seks skandalı ve seri cinayet haberleriyle de ilgilenmişti. Star Wars'un her bir bölümüyle ilgili ayrıntılı analizler yapmaktan hoşlandığı halde, tam manasıyla taptığı ve onu Salem'i merak etmeye sevk eden Guguk Kuşu filmi hakkında konuşmamayı tercih ederdi genellikle. Velhasıl Ömer Özsibahioğlu, içten içe yeni kıtada yolunu tıkayabilecek, hemşire Reşit Fahri otoriter bir şahısla mücadele etmeye hazırdı. Liste bu şekilde uzayıp gittiğinden S etkenleri konusunda görece donanımlı görünüyordu. Çoğu Amerikalının zannettiğinin aksine bu yabancı onların kültürüne kendisininkinden daha aşinaydı. S pek bereketli bir harf kuşkusuz ama alfabede daha ona benzemez neler var. Çok geçmeden ne kadar az şey bildiğini ve daha ustalaşması gereken bir sürü harf olduğunu anlayacaktı. Ayak uydurulması gereken çok fazla şey incelenip öğrenilecek epeyce günlük alışkanlık vardı. Ama sonuçta ona öğrenmek değil de ayak uydurmak battı. Ömer Özsipahioğlu ruhunun en alt kademelerine kadar her katmanında yılgın ve huzursuz, kendisiyle alay edilmesinden korkan bir adamdı ve zaman denen o alacakaranlık hologramın muazzam hızı yüzünden ağır çekime indirgenmişti. Sahi zaman neydi? Aziz Agustin'in öne sürdüğü fikri takdir etse de Aziz'in kendisine hiç sorulmayan sorunun gerçek cevabını bildiğinden emin değildi. Ömer zaten bilmiyordu. Yine de sinirine dokunan ne bu tanım ne de hatta zamanın kendisiydi. Mesela zamanın daima yaptığı şeydi. Akmak, akmak, akmak. İşin işte tam da bu akış kısmı onu geriyordu. Hem öyle lirik bir süzülme gibi değil, son sürat, dört nala akış. Ömer'in hafif miyop, puslu, kısık bakışında zaman daima sorunlaştırılıyor, bölümleniyor, çözümleniyor, damgalanıyor ve ölçülüyor. Asla anlamlı bir bütün oluşturacak şekilde birbirine eklenmiyor, zinhar bir yere ulaşmıyordu. Zamandan dışarı adım atmanın yolu yoktu. Ölü bebekler doğuran ve ölenlerin yasını bile tutmadan hemen yenilerine hamile kalan, o her şeyi kapsayıcı, yutucu rahimdi zaman. İnsanı daha uzun süre boğabilmek için azar azar boğuyor, azıcık soluklanmaya yetecek havayı vermeyi ihmal etmiyordu. Ömer küçükken, ağabeyi de çocukken geçirdiği erken kalp krizinin ardından babalarına kendine bir meşgale bulması tavsiye edilmiş, o da çareyi oğullarıyla kendisine her pazar şafak sökerken denize çıkaracak somurtuk bir balıkçı tutmakta bulmuştu. Sessizce boğazın karanlık sularına bakarak saatlerce titreyerek oturdukları o günlerden birinde, Ömer akıntıda sürüklenerek gelip ağa takılan şişmiş bir kedi ölüsü görmüştü. Ölü kediyi yakaladıktan sonra ağabeyi kusmuş, Ömer balık yiyemez olmuş, babaları da belki o esnada, belki akabinde balıkçılık sevdasını terk etmişti. Bildiği kadarıyla somurtuk balıkçıya hiçbir şey olmamıştı. Şimdi o olayı tekrar düşündüğünde zamanı, ölü ve canlı bedenlerin içinde birlikte yüzdüğü o azgın akıntıya benzetiyordu. Zaten zamanın kendisi tahammül edilemez olduğundan, Ömer Özsibahioğlu onu zamanla ölçmeyi iyice tahammül edilmez bulurdu. Dolayısıyla saat kalkmaz, erken kalkmak için çalar saate ihtiyaç duymaz ve neticede erken kalkamazdı. Meziyetleri arasında dakiklik yoktu. Toplantılar, dersler, programlar, ödevler. Hepsine geç kalırdı. Kamuya açık yerlerdeki saatlerin yanından geçerken tedirgin tedirgin bakar, neden böyle her yere serpiştirilmiş olduklarını, nasıl olup da kimsenin kale alınmayı, hiç kale almayan bir şeyi, daima kale alma zorunluluğundan rahatsız olmadığını anlayamazdı. İstanbul'da böyle yaşamıştı. Boston'a gelince de eski huyunu elden bırakmadı. Ama bu adeti aynı kalmış olsa da uygulama azıcık değişmişti. Türkçe'de zamanı öğrenmek için insanlara saat sorulurdu. Halbuki İngilizce'de zamanı öğrenmek için insanlara zaman soruluyordu. İngilizce'de insanın zamana sahip olduğu ya da olabileceği hissi vardı. Halbuki Türkçe'de zamanı ölçme aracına sahiptin ama zamanın kendisine asla. Bu kültürel dilsel farkı tespit eden Ömer tespitini neye yoracağını bilememişti. Tek bildiği kendilerine en çok kaçınmak istedikleri şeye batmış vaziyette bulan pek çok kişi gibi kendisinin de zihninin bir köşesinde zamanın hızını ölçmekten kendini alamadığıydı. Geleneksel zaman ölçme sisteminden haz etmediği ama bu fikri tümüyle de bir kenara bırakamadığı için mümkün olduğunca kullandığı alternatif bir ölçüm geliştirmişti. Fikir basitti. Dengeyi tesis etmek için en sevmediği şeyi ölçmekte en sevdiği şeyi kullanıyordu. Müziği. Saatler, dakikalar ve saniyeler yerine albümler, şarkılar ve ritimleri kullanıyordu. Birbirini takip eden iki şey arasındaki devrenin uzunluğu tekrar tekrar çalınan belli bir şarkının uzunluğuna eşitti. Temelde zamanın aksine müziğin geriye, ileri alınabileceğini, durdurulup tekrar çalınabileceğini bilmek güzeldi. Müzik şişmiş bir ceset değildi. Sahte bir ilerleme mevhumuna doğru ilerleyen tek yönlü zaman akıntısına mıhlamazdı kendini. Şarkıların döngüsel hareketi, çizgisel zamanın dönüşsüzlüğünün yükünü azaltırdı. Yani İstanbul'dan New York'a uçuşu 11 saat 15 dakika değil, düzinelerce albüm ve tekrarlanan yüzlerce şarkı sürmüştü. Uçak 10 dakikalık gecikmeyle 10.45'te kalkmıştı. Uçuş ve saat bilgileri veren devasa ekranlara bakarken Ömer bunu ister istemez görmüştü. 10.46'da ön sıradaki çocuk ağlamaya başlamış ve Ömer kulaklıklarını takıp çay servisine kadar Roger McGuinn'in It's All Right Ma, Bir Şey Yok Anne şarkısını 12 kere dinlemişti. Balkanların 30 bin fit yukarısında bir yerlerden geçerken hayatlarında fazla bir şey değişmemişti. O hala aynı şarkıyı dinler, çocuk da aynı viyaklamayla ağlar vaziyetteydi. İlk fazladan kahve talebiyle ikincisi arasında 4 dakika 10 saniye geçmiş olmalıydı. Çünkü Stone Rose'un Made of Stone, parantez içinde taştan mamulü, tam tamına o kadar sürüyordu. Hostes bütün kahvedanlığı ona verme esprisini yaptıktan sonra kızgınlığını yatıştırmak için geçen süre iki kere Barry Adamson'ın Save Me From My Hand, parantez içinde Beni Benden Koru kadardı. Sakinleştikten sonra düşüncelere daldı. Ama kıtalar arası uçuşta düşüncelere dalmak sıradan bir hadise değildir. Ontolojik bir tetiklemedir. Ömer çok geçmeden kendini bir sürü varoluşsal soru içinde debelenirken buldu. Ne yapıyordu? Parantez içinde uçakta değil hayatta. Nereye gidiyordu? Parantez içinde gene aynı bağlamda. Neden memleketinden ayrılıyordu? Amerika'da siyaset bilim doktorası yapmak neyi değiştirecekti? Bu uçakta olmasının gerçek sebebi bu muydu? Yoksa kendinden mi kaçıyordu? Falan feşmekan. Atlantik Okyanusu'nun üzerinde bir yerlerde dibe gömen sorunların yerini yukarı çeken kararlar alacaktı. Ana hatlarıyla artık kendisi olmamaya karar vermişti. Teferruata inildiğinde daha tahammüllü olmaya, ki bu daha az gergin, daha çok dingin olması anlamına geliyordu, işi üzerinde yoğunlaşmaya, hedeflerini gerçekleştirmek için mücadele etmeye, hedefi yoksa da fazla zaman kaybetmeden eli yüzü düzgün bir tane bulmaya, geçmişiyle bir nevi iç barış ilan etmeye, annesiyle babasını değiştirmeye çalışmaktan ve değişmediklerinde hüsrana uğramaktan vazgeçmeye, aşkımsıyı aşkla karıştırmayı bırakmaya, aşkı bulana kadar yeni ilişkilere atlamaktan imtina etmeye, başkalarına karşı daha az şüpheci, kendinden daha emin olmaya, kısacası olabildiğince hızlı olgunlaşmaya karar verdi. Bu kararlardan sonra içinde peydahlanan duygu öyle huzurlu ve yatıştırıcıydı ki, dönüşümün şimdiden başladığını, şimdiden daha olgun bir insan olduğunu hissetti. 3000 milin geri kalanını bu inançla uçabilirdi. Tabii ön sıradaki çocuk kahverengi iki yüzlü gözlerinde hiçbir gözyaşı izi olmadığı halde hala avazı çıktığı kadar ağlayarak arkasına dönüp Pixies'in Where Is My Mandan'ı, parantez içinde aklım nerede, 6. kez dinlemekte olan Ömer'in kulaklıklarını çekip alana kadar. Ömer kulaklıkları fazlasıyla haşin bir hareketle geri almış ama çocuğun kişisel tarihini göz önünde bulundurarak bunu takip eden bir yaklamadan kendini sorumlu tutmamıştı. Yine de birkaç dakika sonra geri dönüp ilk olgunluk sınavında aldığı kötü nota bakınca kendini kötü hissedecekti. O andan sonra çocuk ve feci sıkılmış annesinden gözünü ayırmasa da tıpkı çizgisel zaman gibi onlar da daha iyi bir adam olması için ona ikinci bir fırsat vermeyeceklerdi. RFK havaalanında da notunu artıramadığı zira yepyeni kişiliği İstanbul'u arar aramaz kendini halefinin bıraktığı karmaşanın ortasında buldu. Benim deyip sustu. Sanki o tek kelime söylemek istediği her şeyi özetliyordu ve telefonu hemen kapatsa da olurdu. Ama Defne hiçbir şeyi fark edemeyecek kadar heyecanlanmıştı. İnonikti bir bakıma. 2 yıldır çıkıyorlardı ama son 6 ayda alttan alta ağır aksak ama istikrarla birbirlerinden kopmaya başlamışlardı. Önce miydi, sonra mıydı tam bilemiyordu ama Ömer'in Boston Üniversitesi'ne kabul edildiğini öğrendiği gün, civarlarında Defne'nin aşkı aniden epistemolojik bir kırılmaya uğramış, sonra bu kırılmadan iyice yoğunlaşıp derinleşerek çıkmış ve veda anı geldiğinde üzüntüsünü ikiye katlamıştı. ''Neden daha önce gitmedin?'' diye sormuştu tekrar tekrar. Bu önce için belirli bir tarih vermediği halde ikisi de bunun karşılıklı sadakatsizlikleri, artık alışkanlık haline alan ayrılmaları arasındaki nice dönemeçten herhangi biri olabileceğini ya da Defne'nin başka birinden hamile olduğunu itiraf ettiği, Ömer'in bebeğin babasını öğrenmek için ona haftalarca eziyet ettiği, onun Ömer'e sessizliğiyle eziyet ettiği, Ömer'in ona biraz daha eziyet ettiği, nihayet Defne'nin bebeğin babasının ondan başka kimse olmadığını, onca zamandır onu kıskandırmak için yalan söylediğini itiraf ettiği, Ömer'in ona hiç mi hiç inanmadığı, Defne'nin kendisine inanmadığı için onu asla affetmediği kürtaj sonrası döneminde olabileceğini biliyordu. O kavşakların herhangi birinde ayrılabilirlerdi ama şimdi değil. Besbelli ki Defne şimdi ayrılmamaları gerektiğini düşünüyordu. Yaz sonu gideceği kesinleştikten sonra kalan zamanı sanki o gitmeyecekmiş gibi davranarak birlikte geçirmişler. Böylece Ömer'in doktorasını yapıp geri döneceği şüpheli bir geleceğe dair planlar yapma ıstırabından kaçınmışlardı. Tıpkı güneşte kurumaya bırakılmış biberler ya da bir çocuğun sallanan dışı gibi. Bu ilişkiyi uzun zamandır beklenen sonuna erdirme vazifesini Ömer'in ezeli düşmanına bırakmışlardı. Zamana. Biliyorum özlememeliyim ama özledim seni dedi Defne. Ömer bu vakayı hemen yeni kişiliğine havale etti. O da huzursuz, dalgın bir suskunluktan sonra nihayet mırıldandı. Orada saat kaç? İstanbul'da öğlendi. Ben de seni özledim diye ekledi sonra. Sanki orada öğlen olduğunu öğrenmek bu ifşaatta bulunmasını kolaylaştırmıştı. Sonra evi aradı. Ağabeyiyle konuştu. Annesinin o anda evde olup olmadığını sormadı. Zira evde olsa telefonu başka kimselere açtırmazdı. Telefon konuşmalarından sonra New York-Boston uçuşu için yolcuların çağrılmasına 12 dakika kalmıştı. Kulaklıklarını takıp David Bowie'nin I'm Afraid of Americans, parantez içinde Amerikalılardan korkarım şarkısını arka arkaya 5 kere dinledi. Ama uçağa biner binmez hemen fark edeceği üzere korkması gereken daha acil şeyler vardı. Kabus çocuk ve annesi de aynı uçağın yolcularıydı ve bu sefer daha da yakında, yanında oturuyorlardı. Ama çocuk hayret verici ölçüde sakin ve uslu görünüyordu. İnsana kimyevi maddelerden başka hiçbir şeyi hatırlatmayan, pembe, devasa bir lollipopu yalarken. Başını ne zaman lollipoptan kaldırsa onun tekrar ağlamaya başlamasını bekledi Ömer ama çocuk bir kez bile ağlamadı. Ömer Özsipahioğlu bu durumu daha da sinir bozucu bularak hayattaki beklenmedik sükunetlerle başa çıkmanın, beklenen rahatsızlıklarla başa çıkmaktan daha zor olduğu sonucuna varacaktı. Boston'da onu bir arkadaşının arkadaşı karşılayıp, Mıt yatakhanesinde Ömer'in birkaç günlüğüne kalabileceği boş bir yeri olan başka bir arkadaşına götürdü. Oraya giderken tasarruf etmek için önce metroya binip sonra inip taksi tuttu. Ömer'in bu uzun yolculuğu tekerleksiz bavullarla yapmasının ne kadar enayice olduğu metroya indiğinde iyice ortaya çıktı. Akşam yolcularının acıyan bakışları altında tıkış tıkış koridorlarda üç devasa bavulu sürüklemek için debelenirlerken, Ömer bu yeni şehirdeki destursuz ilk faaliyetinin şehrin kirini süpürmek olmasını ironik buldu. Nihayet Mıt yatakhanesine geldiklerinde bavulların üçünün de sağa solu patlamış, birinin tabanı fena halde açılmıştı. Ferah binaya girerlerken Ömer bir yandan kapıya, ondan yana bakarken bir yandan da cep telefonuna mükemmel beyazlıkta dişleriyle büyüleyici bir gülüş çakan hayli hoş bir esmer kız gördü. Gerçi gülüş besbelli telefonun öteki ucundaki onu göremeyecek olan kişiye yönelikti ama Ömer yine de üstünü alıp bu gülüşe karşılık verdi. O zaman bir saniyeliğine de olsa konuşmasından kopan esmer kızın badem gözleri şaşkınlıkla parladı. Deminden beri baktığı ama görmediği ıstırapla iki devasa bavulu içeri sokmaya çalışmaktayken aynı anda ona gülümseyen bu uzun, ince, yakışıklı genç adamı şöyle bir süzdü. Tanık olduğu gayret karşısında bu delikanlıya mukabele etmeyi bir borç bilmiş olmalı ki bir kez daha büyüleyici bir gülüş sundu ama bu sefer doğrudan ona. Arkadaşın arkadaşının arkadaşı kendisine pek düşkün, sıska bir müstakbel genetik mühendisiydi ve Ömer'i Türk arkadaşları ya da Türk dostlarından oluşan ağa dahil etmek için can atıyordu. Bu sarsak dayanışma ağında, parantez içinde, memlekete nasıl daha ucuza telefon edileceği ya da kahvaltı için nereden kaliteli siyah zeytin bulunabileceği türünden gündelik ayrıntılardan, akademik ilgi alanlarını ve kişisel dedikoduları paylaşmaya kadar. Geniş bir malumat yelpazesi dolaşıyor, arada bir şurada burada zincirleme tepkime halinde küçük infilaklara neden oluyordu. Bir kere bu ağa dahil oldun mu bir yabancı olarak karşılaşabileceğin her türlü sorunda yardımcı olup kıymetli nasihat verecek bir arkadaşın arkadaşının arkadaşı bulabiliyordun. Karşılığında senin de günün birinde onlara yardım etmen bekleniyordu. Bunu yapan sadece Türkler değildi. Başka ülkelerden gelen bütün öğrenciler benzer ağlara dolanmıştı. Bunların kimi birbirleriyle örtüşüyor, kesişiyor ya da sadece işbirliği yapıyor, böylece daha da sarsak başka dayanışma ağları oluşturuyorlardı. Yine de memleketin uzaklığı artıp burada karşılaşılan sorunlar zorlaştıkça bu ağlar mantar gibi bitiyor, kökleşiyor ama fazla dal budak salmıyorlardı. Göçmen kuşlar kuş aleminin en tuhaf grubunu teşkil ediyordu. Önce uzak memleketlere göç etmek için sürülerinden ayrılıyor, oraya vardıklarında da toplanıp sürüler oluşturuyorlardı. Birkaç günlüğüne kalabileceği bir yer bulmak uğruna Ömer ellerine bu ağa değdirmiş bulunuyordu. Ama sağlamayı vaat ettiği emniyet hissi karşılığında onu içine çekmeye, yutmaya yeltenen ılık nemli organizmayı hisseder etmez hemen geri kaçtı. Sonu ne olursa olsun yabancı bir memlekette yalnızlık tehdidine rağmen hem kendi sürüsünün hem de başka sürülerin dışında kalmayı tercih ederdi. Ancak bu müstakbel genetik mühendisi arkadaşa kolay kolay açıklanabilecek bir karar olmadığından Ömer'in tatsızlıktan kurtulmak için düşünebildiği tek çare sere serpe bir uçuş yorgunluğu uykusuna sığınmaktı. Böylece Amerika'daki ilk iki gününü temelde uyuyarak rüyasında Amerika'da olduğunu görerek geçirdi. Üçüncü gün şiş gözlerini açtı ve hemencecik kapamaya çalışsa da çok geçmeden artık daha fazla uyuyamayacağı acı gerçeğini kabullenmek zorunda kaldı. Çuvala dönmüş vücudunu yataktan dışarı sürükledi. Kulaklığını taktı ve doktorasının 4 yılı boyunca ona kucak açacak şehrin neye benzediğini görmek için yürüyüşe çıktı. Patti Smith'in Pet Set Cross'unu, parantez içinde kesişen yollar, dinleyerek Harvard meydanındaki bir kafede dalgın dalgın koca bir kupa kahveyi yudumlarken yan sokaklardan, cafcaflı dükkanlardan, metrodan, her yerden meydana boşalan insan kalabalığını seyretti. Orada öylece durmuş bakınırken aniden tuhaf bir ferahlık, hani neredeyse aydınlanma hissine kapıldı. Sersemletici çeşitlilikte yüzlerce binlerce yüzle çevrelenmişti ama bunlardan bir teki bile tanıdık görünmüyordu. Bu insanların hiçbirinin onun kim olduğuna dair en ufak bir fikri yoktu. Tek birinin bile. Teker teker hepsi için hiç kimseydi. Saf ve mükemmel. Tümüyle isimsiz, geçmişsiz ve dolayısıyla kusursuz. Hiç kimse olduğu için herhangi biri olabilirdi. İsimsizlik cilası altında neredeyse görünmezleşecek kadar şeffaf bir maddeden oluşan bu aidiyetsiz boşluk ne harikaydı. Hemen herkesin kişisel tarihlerinin en küçük ayrıntılarına kadar tanıdığı bu boğucu tanışıklıklar dünyasında o tam ve son bir yabancı olmuştu. Kahvesini bitirip kapıya yöneldi. Uzun ince bacaklarına, leylekvari yürüyüşüne bir nebze kibir eklenerek tam tutulma olmanın, dışarıda kalmışlığın, burada herkesin önünde olmanın ama kimse tarafından görülmemenin keyfini çıkararak ilerledi. Bu özgürlük. Ömer, abi ne haber ya, ne arıyorsun burada? Hayal aleminin şiirsel ışıltısından hoyratça dışarı savrulan Ömer, sesin geldiği tarafa baktı kös kös. İlhamdan puslanmış gözlerinin ağzı kulaklarında ona bağıran, tıknaz, şortlu adamı seçmesi için fazladan birkaç saniye gerekti. Hatırladı. Uzun zaman önce İstanbul'da 10 kişilik gürültü çıkarmaya muktedir, 4 kişilik bir aile senelerce komşuları olmuştu. Ergen çocukları ikizdi ve birbirlerine öyle benzerlerdi ki hangisinin hangisi olduğu anlaşılmazdı. Şimdi karşısında artık ince olmayan yüzünde devasa bir sırıtışla o çocuklardan birinin büyümüş kopyası duruyordu. Ömer onu gördüğüne sevinmiş numarası yapmaya zahmet etmedi ama ayaküstü petrol mühendisi olarak hayatını, Amerikalı karısını, gelecek planlarını anlatan adamı dinlerken yarı latif bir ifade takınmayı başardı. Adam mutlaka aramasını, bir ara yemeğe gelmesini ve Türk arkadaşlarından oluşan ağla tanışmasını tembihleyerek bir tomar telefon numarası yazdı. Bu şekilde hiç kimse olmanın ayrıcalıklı zevkinden mahrum bırakılan Ömer, mıt yatakhanesine dönerken ev arama zamanının geldiğine karar verdi. Ve Boston'da bir doktora öğrencisi olarak ev bulmak, her şeyden evvel birlikte oturabileceği ev arkadaşları bulmasını gerektiriyordu. Northampton. Northampton. Helen. Helen. Gertrude. Gertride. Stephen. Stephen. Seinfeld. Seinfeld. Sandman. Sandman. Simpsons. Simpsons. Knight. Knight. Steven. Steven. Spielberg. Spielberg. Starbucks. Starbucks. Ratchet. Ratched. Roger. Roger. McQueen. McGuinn. All. All. Right. Right. Stone. Stone. Roses. Roses. Mate. Made. Stone. Stone. Pixies. Pixies. Verse. Veres. My. My. Mind. Mind. David. David. Bowie. Bowie. Afraid. Afraid. Americans. Americans. Patty. Patty. Smith. Smith. Pets. Pats. That. Dat. Cross. Cross.